Ayrım 14.
Tarih boyunca doğu ile batı arasında köprü olan Küçük Asya üzerinde yaşayan biz Türkler, doğu-batı ikileminden sonra şimdi de kendimizi bir kuzey-güney ikilemi içinde değil, sınırında buluyoruz. Neresi olacak değişen ve yeniden oluşan dünyadaki yerimiz? Dünyadaki gelişmeler yönlerle sınırlı değil. Avrupa Birliği bir dünya gücü olarak Amerika ile Uzak Doğu kutuplaşması arasında dağılan Sovyetler Birliği'nin yerini almaya başladı. Biz Türkler de Türkileri yanımızda tutmaya çalışıyoruz. Uluslar ötesi veya üstü birlikler kurma ve kimlikler kazanma çabaları ulusal kimlik özdeşimlerini temelinden sarsarken yeni ve etnik kimlik özlemleri uyandırıyor, milli birliklere karşı etnik kimlikler oluşuyor. Kafkasya'daki Bosna-Hersek'teki savaşlar bu tür dinamiklerin sonucu. Bir yandan uluslarüstü kimlikler, öte yanda ulusaltı etnik baskılar altında kalan ulusal toplumlarda neo-nationalist, korporatist hatta faşist eğilimler ve akımlar görülüyor. Dünyamız bir yere doğru gidiyor ama nereye gittiği konusunda söylentiler çok çeşitli. Toplumsal kimlik arayışlarından yorgun düşen ve ümit kesen dünyamızda kolektif kimlik arayışları yerine bireysel kimlik arayışları da başlıyor. Rönesans'ın Tanrı devletini bırakıp bu dünyanın vatandaşı olan insana dönüşüne benzer çabalar var. Rönesans insanı yeniden doğuşunu geçmişte arıyordu. Çağdaş insan bir yandan kimliğini geçmişte, tarihte ararken bir yandan geleceğe bakıyor. Böylece kimlik arayışı sanatçısı, yazarı, ozanı, sanatçısı ve sinemacısı ile çağdaş aydının ortak konusu ve sorunsalı oluyor. Bilgi çağı seçenekleri hızla çoğaltıyor ama ikiliklerin ve ikilemlerin kıskacından sakınmak isteyen insanı çoğulculuğun ve çeşitliliğin akıntılarına kapılmaktan kurtaramıyor. Kişi kendi kimliğini başkalarına karşı olarak dile getiriyor. Yapısalcı Levi-Strauss'un ötekine karşı olan ego versus autre olarak nitelediği insan, kendisine de karşı olduğu gerçeğini yaşıyor ama bu gerçeğin bilincine varamıyor. Arada ozan kişiler çıkıp ben ötekiyim diye sesleniyorlar insanlığa ama bu sesi herkes tanıyıp duyamıyor, duyanların hepsi anlamını, bağlamını kavrayamıyor. Günler, yıllar böyle geçip gidiyor, insan değişme içinde değişmenin bilincine seyirci kalıyor. Bilim adamı daha çok geçmişe, sanatçı sezgi ve özlemleriyle geleceğe sığınıyor. Geçmişten geleceğe uzanan tarihi sürekliliğin kurulması ve korunması işini, sorumluluğunu ötekilere bırakıyorlar. Endüstrileşme, şehirleşme ve ekonomik kalkınma ile birlikte uluslaşma sürecinde de bir anakronizma yaşayan toplumumuzun özgün bir konumu var. Ulusal bir bütünlükten çok gerçeküstü bir tezatlar ülkesi görünümü içindeyiz. Bir yanda orta çağ yapıtları, öte yanda avantgard yaratılar yan yana. Çağdaş bir Babil Kulesi, 21. yüzyılın insanını yetiştirmekten söz eden politikacı bile yarınki gündemine sahip değil. Sorunları belki çözümlemiyor ama her akşam ekranda insanlara ulaşıp belli mesajlar verip kendisini değilse bile imgesinin popülaritesini korumaya çalışıyor. Seksi reklamlar haberlere, haberler siyasi reklamlara dönüşüyor. Gelişme ve dünyaya açılma için değişme kuşkusuz şart ama her değişmenin gelişme olduğu da söylenemiyor. Kalabalıklaşan dünyada yalnızlaşmanın ve yabancılaşmanın dramı yaşanıyor. Bu gerçeküstü dramın senaryosunu halkla ilişkiler uzmanlarının yazdığı, kamu iletişim araçlarının yani medyaların yaydığı gözlemleniyor. Durumdan ve süreçten hoşnut olanların sayısı belki yüksek değil ama kimsenin gücü yetmiyor gidişin yönünü değiştirmeye. Böylece dengesizliğin veya düzensizliğin düzenini yaşıyoruz ve ona giderek alışıyoruz, beğeniyoruz, hatta bir süre sonra özlemeye başlıyoruz. Çağdaş iletişim araçlarının taşıdığı, işlediği, yaydığı bilgilerin doğruluk derecesini tartışmıyoruz. Bilgisayardan çıkan bilgilerin doğruluğuna hayranlık duyuyoruz ama bilgisayara giren bilgilerin geçerlik ve güvenirliğini soruşturmuyoruz. manşet haberlerdeki bilgilerin yanlışlığı ortaya çıktığında haberin kendisini hatırlamıyoruz. İnsan Freud'un yıllar önce söylediği gibi birbiriyle çatışan kuvvetlerin güdülediği bir varlıktır ama bu varlığı kendi öz çabalarına borçludur. Bilgi bilişim devrimleriyle çeşitli medyalar, kanal televizyonlar güzel de sormamız gereken şu türden temel sorunlar duruyor karşımızda. Olup bitenlerden yeterince şüphe edebiliyor muyuz? İnsanca şeylere yabancı olmadığımız gerçeğini görebiliyor muyuz? Gerçeklerin bizi özgürlüğe kavuşturduğunu söyleyebiliyor muyuz? TÜSES Vakfı, Değişen Medyalar ve Sinemamız Sempozyumu, The Marmara, 17 Ekim 1992. İletişim teknolojisindeki gelişmelerin ulusal kültürler üzerindeki etkileri. Hiç kimse bir ada değildir. John Donne, 1573-1681. Sorunlar yeni bilgilerle değil de öteden beri bildiklerimizin yeniden düzenlenmesiyle çözümlenir. Wittgenstein, var kalmanın ölçütü başarılı komşu olmaktır. Hagerstrand, 1970'ler. Öncüller ve hedefler. Hemen tüm yeniliklere karşı teknolojik olsun olmasın insanoğlu belli bir tavır alır. Benimser ya da karşı çıkar. Zamanla kökten değişecek olsa bile kişinin ilk tutumu ender olarak eleştirici ya da uzlaşmacıdır. Çünkü insanın çevresinde olup bitenleri nesnel olarak kavrayıp değerlendirebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Nesnel olmak için öteki insanların düşünce ve tutumlarını öğrenmek zorundadır. Kişi bu nesnelliğe doğrudan katkıda bulunur. Yeniliklerden bazıları bizlerden kabul görmeyi beklerken, kimileri alır başını gider, bizim onlara yetişmemizi bekler. Bugün iletişim teknolojisi adı verilen gelişmeler hiç kuşkusuz ikinci türdendir. Öyleyse seminerimizin ana konusu iletişim teknolojisini kabullenip kabullenmediğimiz sorusu değil, fakat onunla nasıl baş edeceğimiz, teknolojinin olumsuz etkileri altında kültürel varlığımızı nasıl sürdüreceğimiz sorusuna toplanmaktadır. Çünkü teknoloji hayatımıza zaten girmiştir ve uzun bir süre bizimle birlikte kalacaktır. Biz insanların ona ayak uydurmamız, onunla birlikte yaşamayı yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Nice karmaşık görünse, ne önemli bildirişimler verse de teknoloji insan yapısı bir araçtır ve biz insanların ona egemen olmamız, ona onun kötü ya da kötüye kullanılmasına boyun eğmememiz gerekmektedir. Böylece öncüllere dayalı olan bu tebliğde iletişim teknolojisiyle uluslaşma süreci arasındaki karşılıklı etkileşimiyle iletişim teknolojisinin ulusal kültürler üzerindeki çeşitli ve ayrıştırıcı etkileri incelenmektedir. Ulusal kültürler. Ulusal kültürlerin yakın çağlardaki doğuşuyla girmek isterdim konuya. Kültür kavramı gibi ulusallık da oldukça ve görece yenidir. İki kavramın ulusal kültür biçiminde birlikte yan yana kullanılması daha da yeni bir olgudur. Çağdaş uluslardan önce Büyük Britanya gibi ticari ortaklıklar, Kutsal Roma ve Osmanlı gibi idari, mülki askeri imparatorluklarda vardı. Bunlar çeşitli kabile topluluklarından, farklı etnik geleneklerden oluşan, farklı diller, lehçeler konuşan siyasal ve yönetimsel birliklerdi. Başlangıçta imparatorluklar düzeninin yayılmasını büyük ölçüde kolaylaştıran matbaa, devlet ve kilise gibi yönetim odaklarının iktidar tekeline karşı dikilmiş, giderek onları yıpratıp yıkmıştır. Yazılı söz de güçlüydü kuşkusuz ama basılı söz Avrupa'nın tüm ordularından daha büyük bir güç kazanmış, 16. yüzyıldan sonra bilgi giderek ve hızlanarak herkesin malı olmuştur. Kutsal kitaplar başta olmak üzere dünya klasiklerinin bölgesel, yöresel lehçelerde basılabilmesi uluslaşma sürecinin ivmesini arttırmıştır. Endüstri çağının ulus devletleri çoğu zaman özgün bir dil ve alfabeyle doğmuştur. Batılı ülkelerin yaratılmasında önce söz, basılı söz vardı ki sözlü dilin benzer alfabelerle yazılması ulus toplumlarını birbirine yaklaştırdığı kadar birbirinden ayırmıştır da. Devrimler ve uluslar. Bugün ulus devlet adı verilen olgu pek çok devrim sonunda gerçekleşmiştir. Rönesans ile başlayıp reformasyona, aydınlanma çağında endüstriye, evrensel okuryazarlığa ve parlamenter demokrasiye doğru. Bugünden geriye bakıldığında öyle görünüyor ki, bütün bu sayılan devrimlerin ara kesitinde yatan büyülü güç, çağdaş iletişim teknolojisinin getirdiği yeni bilginin patlayıp her yana yayılmasıydı. Dünya üzerindeki nesnel bilgiler ve insani varoluş biçimiyle toplum altı topluluklar giderek örgütlendiler ve ulus oldular. Kimi uluslar bu yol ve yönde ötekilerden daha hızlı gittiler. Ulusal ve kültürel farklılıklar böylece belirginleşti. O kadar ki bugün biz ulusal kültür dediğimizde kültürel benzerlik ve değişimleri değil de daha çok belki farklılıkları vurguluyoruz sanırım. Geleneksel toplulukların uluslaşması sürecinde iletişim teknolojisi seçkinler için düşünülmüş aydınlanmayı herkese açık bir kamu haberleşme düzenine, bildirişim özgürlüğüne dönüştürdü. Böylece bilgisayarlar, iletişim sanatları ve teknolojisi bizi bilişim, informatiğin eşiğine kadar getirdi. Endüstrileşmiş ülkelerin geri kalmış dünya üzerindeki artan etkisi yeni türde bir kültür sömürgeciliğine benzetilebilirse aynı akıl yürütmeyle denebilir ki eski sömürge ve yarı sömürgeler gerçek kurtuluş varoluş yolunu ulusçuluk, milliyetçilikte aramışlardır. Çoğu bağımsızlık istiklal savaşları endüstriyel yani üstün teknolojiyle baş edebilmek için gerekli gücü kendi kültürel kaynaklarında aramışlar, çağdaşlaşmak için önce muhtaç bulundukları ileri teknolojiye kültürleriyle karşı koymuşlardır. Bu hiç kuşkusuz evrensel bir paradokstu. Kimi uluslar bu düğümü, çelişkiyi teknoloji ithal ederken onun getirdiği getireceği yabancı kültürü ya da ideolojiyi süzüp gümrükleyerek çözmeye çalıştı. Oysa endüstriyel teknoloji her zaman kendi kültürel muhtevası bildirimiyle geldi. McLuhan'ın dediği gibi ortamın, araç gerecin kendisi zaten bir bildiriydi. Onu teknikten ayırmak mümkün değildi. Bu genel kural iletişim teknolojisi içinde bir ölçüde geçerlidir. İleri teknoloji ile ulusçuluk hareketi bugüne kadar ayrı kutuplarda karşıt ideolojilere sahip olmuşlardır. Farklı etkiler ve kurtuluş ölçütü. İletişim teknolojisindeki gelişmeler değişik toplum ve kültürler üzerinde daima farklı etkiler yapmıştır. Kimileri hızla başa geçip Toffler'in üçüncü dalgasını oluştururken ötekiler geri kalmış ve kalkınmanın ağır yükünü taşımışlardır. Kimi kültür boşluğundan, kimi de teknoloji açından yakınmıştır. Er geç hepsi hiçbir ulusun ada olmadığı gerçeğinde anlaşmışlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve bir üçüncüsünün gözle görülen hazırlıkları karşısında kimi uluslar ve çağımızın bilge kişileri ulusal kültürlerin çeşitliliğini insanın en güvenilir yaşam stratejisi olarak görüyorlar. İsveçli ünlü coğrafyacı Hagerstrand'a göre kurtuluşun ölçütü yolu başarılı komşu olmaktan geçer. Sanımca komşu olarak nasıl başarılı olacağımız sorusunda düğümleniyor seminerimizin ana sorunu ve çözümü. Yılların karşılıklılık ilkesi ki kaçınılmaz biçimde komşuluk ilkesiyle çağrışıyor, kurtuluş kapısının kilidini açıyor. Eğer kendimizin bir ada olmadığımızı biliyorsak, öyleyse öteki adalar ve adalıları da bilmek, tanımak zorundayız. Demek oluyor ki ada ülkeler bile Japonya gibi dünyaya açılmak zorundalar. Yalnız en yakın komşularına değil fakat bütün uluslara deniz aşırı ya da kıtalar aşırı olsun, mekanda uzak olan komşular zaman boyutunda birbirine daha yakın olabiliyor. Bu bakışa göre coğrafi komşuluk yerini tarihi ve kültürel yakınlığa yakınlaşmaya bırakmaktadır. Bu geniş uzak görüşü bize kazandıran iletişim teknolojisi olmuştur. sözlü gelenekler basılmış, basılı hazineler kitle iletişim programlarına dönüştürülmüş, galaksimizin zaman, mekan ve zaman mekan boyutlarına yayılmışlardır. Bu süreç dünya gezegenini bir uzay gemisine indirgemiştir. Öyle bir gemi ki üzerindeki ulusal, uluslararası ve çok uluslu örgütler gelecek, hal ve geçmiş zaman yayın kanallarını sıkı bir denetim altında tutabiliyor. Kültürel özgünlüğünü korumak da seminerimizin temel konusu gibi görünüyor. Çağımızın sorunu. Çağımızın sorunu Hürriyet gazetesince geçen mevsim düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasına gönderilen ve üçüncülük ödülü kazanan bir karikatürde sanırım çok iyi dile getirilmişti. Tavana kadar kitaplarla dolu bir kütüphanede tek başına ve sessizce TV seyreden görevli. Kitle iletişimin izole ettiği, topluma yabancılaştırdığı insan senaryosu. Aynı karikatür senaryosuna yollama yaparak seyirci kişinin arkasındaki raflar kitapla dolu olduğu ve yenilendiği sürece insanlığın kurtuluşu için küçük de olsa bir umut bulunduğu fikri savunulabilir. Çünkü eğer dilerse TV seyircisi düğmeyi kapatabilir ve kendi dünyasını araştırmaya başlayabilir. Böyle yaparsa seçici olabilir, hatta belki kurtulabilir. Öteki aşırı ucu, yani rafların boşaldığını ya da yarı yarıya TV kasetleriyle dolu olduğunu düşünmek ise ne umut kırıcı. O duruma düşmüş insan ne yapabilir ki? Çağdaşlaşmaya çalışan ulusal kültürlerin varlık sorunu bu son duruma belki de daha yakın görünüyor. İletişim sorunu veya çıkmazı. Geri kalmışlıktan kurtulmaya çalışan ulusal kültürlerde masa başındaki görevli ya da bir video kaseti ya da moda deyimiyle mütecavizane pazarlanmış uluslararası bir diziyi izliyor. Bu programın hangi yoldan geldiği, ulusal, uluslararası bir kanaldan ya da doğrudan uydudan alınması o denli önemli değildir. Programın içeriği daha da önemli çünkü ya bir roman, ya bir bilim kurgu ya da dünya çapında beğenilen bir dizi olma olasılığı var. Her üç durumda da seyirci insan kendi ulusal kültüründen uzaklaşma pahasına evrensel kültüründen bir şeyler alıp öğrenmektedir. Burada sorulması gereken ana soru şudur. İnsan ya da ulus çevreden aldıklarına karşılık kendi öz kültürünü dünyaya veremiyor, yayamıyorsa bir komşu olarak nasıl başarılı sayılabilir? Çünkü yalnızca yabancı kültürleri özümsemekle yetinen bir ulus, ister istemez o kültürlerce özümsenmekte, asimile edilmektedir. Öte yandan dünya ulusları başarılı bir komşu olabilmek için kendi kültürel varlığının bilincine varmak zorundadır. O kadar ki tek yanlı iletişimlerin yarattığı kültürel boşluğu sadece öteki komşuların çabasıyla doldurulamaz. İşte burada yaklaşık 10 yıldır ülkemizi etkileyen bir iletişim olgusunu tanıtmak ve tartışmak isterim. Bilim kurgu örnek olayı. 2001 yılında Uzay Yolculuğuna adlı ünlü filmden bu yana Türk televizyonunda gösterilen bilim kurgu dizileri Dallas ve Kaçağa yaklaşan bir ilgiyle izlenmiştir. Gemi tayfaları, haftalık öyküler, konu ve izlekler, yaş, cinsiyet ve ırk sınırlarını aşan öylesine bir ustalıkla evrenselleştirilmiştir ki dünyamızın herhangi bir köşesinde yaşayan çağdaş insan hemen her dizide kendini kolayca özdeşleyebileceği bir kimse bulabilir. Bilge kaptanlar, bilgisayar ustaları, yakışıklı savaşçılar, gençliği çeken güzel, kişilikli kızlar, çocuk boyunda cana yakın robotlar, oyuncaklar ve benzeri. Bu evrensel takım, dikkatli bir ırk, renk dağılımı ile nükleer bir dünya savaşından canlı kalanlar, survivors, her şeyi yakıp yıkmış bir savaştan arta kalanlar olarak sunulmaktadır. Gerçi bu kadar şanslı olmayan başka sakatlanmış, yanmış canlılar da vardır ama onlar genellikle girilmesi yasaklanmış, karanlık, ölüm kentlerinde yaşamaktadır. Bu yüzden beğendiğimiz, kendimizi özdeşlediğimiz dizi kahramanları, serüvenlerini kirli dünyanın dışındaki sonsuz, temiz ve bilinmez uzayda sürdürmeyi tercih etmektedir. Çünkü dünyamız onarımla düzelmeyecek ölçüde yitip tükenmiştir. Oysa uzayda dünyaya benzeyen başka gezegenler ve bize benzeyen başka insanlar vardır. Uzaydaki insanların kimisi canlı kalmış bizler gibi iyi, ötekiler yanıp yakılmışlar, yok olmuşlar gibi kötüdür. Serüven bu iki insan türü arasında geçmektedir. Çağdaş diziler bu yol ve yörüngede 25. yüzyıla doğru uzanıp gitmektedir. İtiraf edeyim ki bu tür bilimsel kurguların biz büyüklerin dünya görüşümüzle 10 yaşından küçük çocuklarımızın kültürlenme süreci üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyuyorum. Çünkü o yaştaki çocuklar toplumun çoğunluğu gibi sanatsal kurguyu bilimsel olduğu söylenen kurgudan kolay kolay ayıramaz. Önemli etik sorunlarla karşı karşıyayız. Söz gelişi dünyamızı yok edecek bir nükleer savaş kaçınılmaz mıdır? İnsanoğlu kendi uygarlığını yok etmeye mahkum mudur? Kendini yok etmek değişmez kaderimiz midir? Bilimsel geleceğimiz bunca karanlık ve umutsuzsa acaba bugün neler yapmalıyız? Bu tür dizileri izlemekten başka bir yol yok mu demek istiyorum. Bu kurgusal senaryoyu şöyle değerlendireyim. Savaşın kaçınılmazlığı yargısı bilinçli ve bilinçaltı dünyamıza sürekli olarak enjekte edilmekte ve sonuç olarak yıldız savaşları daha bugünden başlamış bulunmaktadır. Öyle ki savaş ilan edildiğinde belki de hiçbir tepki göstermeyeceğiz. Zaten kendimizi bildik bileli savaşmıyor muyduk diyeceğiz, kaderimizi bekleyeceğiz. Sonuç ve öneriler. Bu diziler burada sahnelediğim kadar gerçekten önemli, etkili ve sakıncalı mı acaba? Doğrusu örnek olayımı destekleyecek bilimsel kanıtlardan yoksun bulunuyorum. Ancak sanıyorum ki bu varsayım UNESCO tarafından desteklenmeye, ulusal, uluslararası ve kültür aşırı araştırmalarla irdelenmeye değer. Bir dünya savaşının kaçınılmazlığı temasının savaşı önlemede iyi hatta yararlı etkileri de olabilir, bilemiyorum. Ama bilmemiz, inanmamız ve komşularımızı da inandırmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu tür dizilerin çocuklarımızın ruh sağlığı açısından sakıncalı olup olmadığı kuşkusundan kurtulmalıyız. Geçici bir önlem olarak düğmeyi kapatalım ya da ulusal bir üst denetim koyarak göstermeyelim diyemem. Çünkü hem bunun etkili olacağına inanmıyorum hem de sansürün nerelere varacağını bilemiyorum. Kuvvetle inanıyorum ki rafları boşalmış ulusal kütüphane senaryosuna bakarak bilgisayarla desteklenmiş çağdaş teknoloji ulusal arşivimizdeki boşlukları veri bankalarımızı doldurabilir, ergin uluslararasına katılmamıza ve başarılı bir komşu olmamıza yardım edebilir. Bu arada iletişim teknolojisinin olası kötülüklerini önlemek, kalıcı sakıncalarını azaltmak için ulusal kültürler kendi bilim kurgu dizilerini tasarlayıp üretebilirler, kendi başlarına ya da ikili ve bölgesel ortaklıklar içinde. Bu dizilerin asıl amacı sevgi, dostluk, vefa, şükran, elseverlik ve güzeli sevmek ve benzeri gibi öğrenilen insanca değerlerin yaratılması ve yayılması olabilir. Türümüzün geleceği için yeni bir başarılı komşuluk Nobel'ine ne buyrulur? Bu düşünce belki de dünyamızı kurtarmaya yetmeyebilir. Ancak bu bilgisayar hafızasında yer alabilirse nükleer savaştan kurtulduktan sonra insanın kayıp geçmişini arayan birkaç kişiye moral güç verebilir. Başarılı komşu olmaya çalışan toplumlar da varmış. Bu belge insanoğlunun yitirdiği cenneti yeniden bulmasa bile kurmasına yardımcı olabilir. Yazın ve Dil Bilim Araştırma Dergisi, Kış 1983, sayı 12. Bilgi toplumunda mühendislik ve mimarlık. Giriş. 2000'li yıllar çok yakın bir gelecek simgesidir. Mühendislik ve mimarlık hizmetleriyle meslekleri ise toplumsal kültürel varlık alanlarının önemli bir belirleyicisi olduğu kadar teknolojik düzeyin birer göstergesi olarak görülebilir.